Ayrım 25.
Ülkümü bazı Yunanlıların sezmiş olduklarını iyi biliyorum. Hiç değilse bunu düşlemekten, Seres'in kızı Kore'nin ölülere acıyarak ruhlar ülkesine indiğini ama Plüton'la evlenip kraliçe olunca Homeros'un onu artık yalnız amansız Proserpin diye andığını anımsamaktan zevk duyuyorum. Odise'ye 6. şarkıya bakın. Amansız, erdemli dediğim böyle olmalı işte. Yazına dönmenize sevindim ama belki de hiç ayrılmamıştık ondan. İşte erdemli Strubilhu, amansız bir dergi yönetmeni olup olmayacağınızı soruyorum sizden. Doğrusunu isterseniz Sayın Kont, insanlardan çıkan bütün mide bulandırıcı şeyler arasında yazın beni en çok tiksindirenlerdendir. Gönül almalardan, pohpohlamalardan başka bir şey görmem bunda. Başka bir şey olabileceğinden de kuşkuluyum artık. Hiç değilse geçmiş iyice süpürülmedikçe başka bir şey olamaz. Okurun her basılı şeye inandığı için duyduğuna inandığı yerleşmiş duyguların sırtından geçiniyoruz. Yazar sanatının temelleri sandığı beylik kurallarla araştırmalara daldığı gibi bu konuda da araştırmalara girişiyor. Bu duygular jetonlar gibi kof bir ses veriyorlar ama geçiyorlar. Sonra kötü paranın iyi parayı kovduğu bilindiği için halka sağlam paralar sunacak olan yazar da bizi kof sözcüklerle aldatıyormuş gibi görünür. Herkesin hile yaptığı bir dünyada gerçek insan bir şarlatan gibi görünür. Hemen söyleyeyim, ben bir dergi yönetirsem tulukları delmek için, bir de şu karşılıksız senetleri, sözcükleri değerden düşürmek için yönetirim. Elbette buna nasıl girişeceğinizi bilmek isterdim. Bırakın yapayım bildiğimi, o zaman görürsünüz. Sık sık düşündüm bunu. Hiç kimse anlamayacak sizi, kimse ardınızdan gelmeyecek. Bırakın canım, en uyanık gençler bugün şiir enflasyonundan fazlasıyla haberdar. Bilgiç uyumların, içli nakaratların ardında ne zırvalar gizli olduğunu biliyorlar. Hele bir yıkma önerisi çıksın, yıkacak kollar her zaman bulunur. Her şeyi alaşağı etmekten başka erek gütmeyen bir okul kuralım ister misiniz? Korkar mısınız bundan? Hayır, kendi bahçem çiğnenmedikçe. Başka taraflarda iş çok, oraya gelinceye kadar. Zaman elverişli. Yalnız bir birleşme işareti bekleyen bir sürü insan tanıyorum, çok gençlerden. Evet, hoşunuza gidiyor bu, biliyorum. Ama haber vereyim size, bunlar uydurma şeylere kalmayacaklardır. Nasıl olup da resmin ileri gittiğini, nasıl olup da yazının böyle geride kalmaya ses çıkarmadığını sık sık sormuşumdur kendi kendime. Resimde eskiden motif sayılan şey ne kadar gözden düştü bugün. Güzel bir konu. Gülüyorlar bugün buna. Ressamlar bir portre yapmayı ancak her türlü benzerliği ortadan kaldırmak koşuluyla göze alıyorlar. İşimizi iyi yürütürsek, bu iş için bana güvenebilirsiniz. Yarının ozanının söylemek istediği şey anlaşılınca kendini onuru lekelenmiş bir insan sayması için 2 yıl bile çoktur. Evet Sayın Kont, bahse girer misiniz? Her anlam, her anlatım şiire aykırı sayılacaktır. Mantıksızlıktan yana çalışmayı öneriyorum. Bir dergi için ne güzel ad. Ayıklayıcılar. Pasavan renk vermeden dinlemişti. Biraz sustuktan sonra, çömezleriniz arasında genç yeğeninizi de sayıyor musunuz? Dedi. Küçük Leon katıksız çocuktur. En gizli yanlarını bile bilir bu işin. Gerçekten zevkli onu yetiştirmek. Yazdan önce sınıfının tem ustalarını hepten geride bırakıp bütün armağanları kazanmayı eğlenceli bulmuştur. Çevirinin notu, tem, kendi dilinden yabancı dile, burada Fransızcadan Latinceye çeviri yapma dersi. Okullar açılalı beri hiçbir şey yapmaz oldu. Neler hazırlıyor bilmem ama ona güveniyorum. Her şeyden önce kafasını şişirmek istemiyorum. Bana getirir misiniz onu? Sayın Kont, şaka ediyorlar sanırım. Peki bu dergi? Sonra konuşuruz. Tasarılarınızı kafamda olgunlaştırmalıyım. Bu arada bana bir sekreter bulsanız iyi olacak. Sekreterimi beğenmez oldum artık. Hemen yarın küçük Kobla Flör'ü yollarım size. Az sonra buluşacağım onunla. Hiç kuşkusuz işinizi görür. Ayıklayıcı türden mi? Biraz. Ex uno. Çevirinin notu Latince birinden anlamına. Hayır, hepsini ona göre yargılamayın. Bu bir ılımlıdır. Tam size göre. Strubilhu kalktı. Ha, aklıma gelmişken, dedi pasavan. Size kitabımı vermedim sanırım. Üzgünüm, birinci baskıdan kalmadı hiç. Satmak niyetinde olmadığıma göre hiç önemi yok. Yalnız baskısı daha iyidir. Ne çıkar, okumak niyetinde olmadığıma göre? Allah ısmarladık. Gönlünüz dilerse emrinizdeyim. Sizi selamlamakla onur duyarım. 12. Edouard'ın günlüğü. Olivia'ya öteberilerini getirdim. Pasavan'dan döner dönmez işbaşı. Sakin ve açık görüşlü coşkunluk. Kalpazanlardan 30 sayfa yazdım, duralamadan, karalamadan. Beklenmedik bir şimşek aydınlığında bir gece görünümü gibi bütün dram karanlıktan sıyrılıveriyor. Benim boşu boşuna uydurmaya çalıştığımdan çok farklı. Şimdiye kadar yazdığım kitaplar, halk bahçelerinin, çevreleri belli, belki kusursuz ama tutsak suyu cansız olan havuzlarıyla karşılaştırılabilir gibime geliyor. Şimdi eğimine göre akmaya bırakmak istiyorum onu. Kimi zaman hızlı, kimi zaman yavaş. Önceden görmeye yanaşmadığım ağlar biçiminde. X, iyi romancının bir kitaba başlamadan önce onun nasıl biteceğini bilmesi gerektiğini savunuyor. Bana gelince ben serüvene bırakırım kitabımı. Yaşamın sunduklarının bir sonuç olduğu kadar bir çıkış noktası da olabileceği düşüncesindeyim. Daha sürebilirdi. Bu sözcüklerle bitirmek isterdim kalpazanlarımı. Duvi'ye geldi. Çok mert bir çocuk kuşkusuz. Aşırı yakınlık gösterdiğim için oldukça huzur kaçırıcı coşup açılmalarına katlanmak zorunda kaldım. Bir yandan onunla konuşurken bir yandan da La Rochefoucauld'un şu sözlerini aklımdan geçiriyordum. Acımaya fazla aldırmam, hiç mi hiç aldırmak isterdim. Bunu göstermek ve acıma duymaktan özenle sakınmakla yetinmek gerektiğini düşünürüm. Gene de sevgim gerçekti, yatsınamazdı. Gözlerim yaşaracak kadar içlenmiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse gözyaşlarım onu sözlerimden daha iyi avutuyormuş gibi geldi bana. Hatta benim ağladığımı görür görmez üzüntüsünü attı sanırım. Kesin olarak karar vermiştim ona baştan çıkarıcının adını vermemeye. Ama bu adı benden sormadı. Çok şaşırttı beni. Öyle sanıyorum ki Laura'nın gözlerini üzerinde duymadığımı kıskançlığı geçiveriyor. Ne olursa olsun bana başvurması gücünü biraz yıpratmıştı. Bir mantıksızlık var durumunda. Ötekinin Laura'yı bırakmış olmasına kızıyor. Bu bırakma olmasa Laura kendisine dönmemiş olurdu. Bunu soktum kafasına. Çocuğu kendi öz çocuğuymuş gibi sevmek istiyor. Kim bilir, bu baştan çıkarıcı olmasa babalık sevinçlerini de tadamayacaktı belki. Ona bunu belirtmekten geri durdum. Çünkü yetersizliklerini anımsayınca kıskançlığı şahlanıyor. Ama böyle olunca onur alanına giriyor. O zaman da beni ilgilendirmiyor. Bir Otello'nun kıskanç olmasına aklı erer insanın. Karısının başkasıyla tattığı zevkin görüntüsü yakasını bırakmaz. Ama Duvi'ye kıskanç olmak için kıskanç olduğunu düşlemek zorunda. Bu tutkuyu da biraz zayıf kişiliğini güçlendirmek için sürdürüyor kuşkusuz. Mutluluk yakışırdı ona. Ama kendine hayran olmak gereksinimini duyuyor. Önemsediği şey de doğallık değil, elde edilmiş şey. Bunun için sıkıntıdan daha değerli olan ve çok zor erişilen basit mutluluğu ona anlatmaya çalışıp durdum. İyice yatıştırmadan bırakmadım. Roman kişilerinin tutarsızlığı. Romanın bir başından bir başına tümüyle önceden kestirebileceğimiz gibi davranan kişiler. Bu değişmezliğe hayran olalım istiyorlar. Bense tam tersine bunların yapmacık ve kurma oldukları düşüncesindeyim. Tutarsızlığın doğalın şaşmaz belirtisi olduğunu da ileri sürmüyorum. Öyle ya birçok yapmacık tutarsızlıklara rastlanır. Hele kadınlarda. Öte yandan kimi ender kimselerde süreklilik anlayışı denilen şeye hayran kalabilirim. Ama çoğu zaman varlığın bu tutarlılığı ancak kuruntulu bir yapışmayla hem de doğalın zararına sağlanır. Birey ne kadar cömert yaratılışlıysa olanakları da o ölçüde fazladır. Değişmeye ne kadar elverişliyse geçmişinin geleceğine yön vermesine o kadar zor razı olur. Örnek diye önümüze sürülen Justum et tenacem propositu virum. Yani Latince doğru ve kararlı kişi, çoğu zaman ekime el vermeyen kayalık bir toprak sunar bize. Bir başka türden olanlarını da tanıdım. Bunlar durmamacasına bilinçli bir özgürlük uydururlar. Başlıca kaygıları da birkaç özgürlük seçtikten sonra bunlardan hiç vazgeçmemektir. Her zaman tetikte durur, bunları bırakmaya hiç yanaşmazlar. Kendisine sunduğum Montrachet 1904 kadehini geri çeviren X'i düşünüyorum. Ben yalnız Bordo şarabını severim, diyordu. Aynı şarabı Bordo diye yutturduğumuz zaman Montrachet'i pek beğenmişti. Gençliğimde erdemli olduklarını düşlediğim kararlar verirdim. Neysem o olmaktan çok, ne olmak savındaysam o olmaya çalışırdım. Şimdi ise yaşlanmamanın gizini kararsızlıkta göreceğim neredeyse. Olivia ne yazdığımı sordu. Kendimi tutamayarak kitabımdan söz ettim ona. Hatta çok ilgilendiğini görünce yeni yazdığım sayfaları okudum. Gençliğin uzlaşmazlığını, kendisininkinden farklı bir görüşü kabul etmekten duyduğu güçlüğü bildiğim için yargısından çekiniyordum. Ama çekine çekine söylediği bir iki düşünce son derece haklı göründü bana. O kadar ki hemen yararlandım bunlardan. Onunla onun içinden duyuyor, soluk alıyorum. Yönetmeye kalktığı şu dergi, özel olarak da Pasava'nın isteği üzerine yazdığı, şimdi yatsıdığı öykü onu kaygılandırıyor. Pasava'nın takındığı yeni tutum, yazıların yeni baştan gözden geçirilmesine yol açacaktır. Bunu söyledim ona. Yazısını geri alabilir. Hiç beklenmedik bir konuk. Sorgu yargıcı Monsieur Profitandieu geldi. Alnını kuruluyor, hızlı hızlı soluk alıyordu. Soluğunun kesilmesi altı katı çıkmaktan çok huzursuzluktandı. Öyle göründü bana. Şapkasını elinde tutuyordu. Ancak çağrım üzerine oturdu. Güzel görünüşlü, güzel yapılı bir adam. Yatsınmaz bir heybeti var. Yanılmıyorsam Başkan Molinier'in kayınbiraderisiniz, dedi bana. Bir gözüpeklik gösterip sizinle oğlu George hakkında görüşmeye geldim. İlkin saygısız bulacağınız ama meslektaşıma beslediğim saygı ve sevgimle açıklanabileceğini umduğum bir davranıştan dolayı beni bağışlarsınız herhalde. Biraz durdu. Kalktım. Yandaki odada bulunduğunu bildiğim meraklı hizmetçim konuşmamızı işitir korkusuyla bir kapı perdesini indirdim. Profitandieu bir gülümsemeyle hak verdi bana. Sorgu yargıcı olarak beni son derece güç duruma düşüren bir sorunla uğraşmak zorundayım. Yeğeniniz daha önce de bir serüvene karışmıştı. Bunlar aramızda kalacak değil mi? Oldukça yüz kızartıcı bir serüven. Ama yaşının küçüklüğü nedeniyle iyi niyetinin, arılığının saptırıldığına inanmak istiyorum. Ama ne yalan söylemeli, bu işi adalete zarar vermeden kapatmak için epeyce el çabukluğu göstermek zorunda kaldım. Hemen belirteyim ki bambaşka bir türden. Bir suç yenilenmesi karşısında George'un o kadar kolay sıyrılabileceğini söyleyemem. Hatta eniştenizi bu rezaletten esirgemek için dostça bir istek duyuyorsam da onu bu işten kurtarmaya çalışmanın çocuğun yararına olacağından bile kuşkuluyum. Gene de deneyeceğim. Ama anlarsınız. Aşırı gayret gösteren memurlarım var. Her zaman tutamam onları. Ya da isterseniz hala tutabilirim ama yarın tutamayacağım. İşte bunun için yeğeninizle konuşmanız, kendisini nasıl tehlikeye attığını söylemeniz gerektiğini düşündüm. Neden saklamalı? Profitandieu'nun gelişi ilkin müthiş kaygılandırmıştı beni. Ama ne düşman ne de yargıç olarak geldiğini anlayalı beri daha çok eğlendiğimi görüyordum. Yeniden konuşmaya başladığı zaman daha da çok eğlendim. Bir zamandır kalp paralar dolaşıyor piyasada. Bunu haber aldım. Kaynaklarını bulmayı başaramadım daha. Ama küçük George'un bunu tam bir saflıkla yaptığına inanmak istiyorum. Bunları kullanıp piyasaya sürenlerden biri olduğunu biliyorum. Yeğeninizin yaşında birkaç kişi daha yapıyor bu yüz kızartıcı ticareti. Aralıklarının kötüye kullanıldığından ve iyiyi kötüyü seçemeyen bu çocukların kimi suçlu büyüklerin ellerinde oyuncak olduklarından kuşkum yok. Bu küçük suçluları çoktan yakalayabilir, bu paraların kaynağını kolayca söylettirebilirdik. Ama fazlasıyla biliyorum ki belirli bir noktayı geçince iş bir bakıma elimizden kaçar. Yani kovuşturmadan geri dönülemez. Ve bazı bilmemeyi yeğe gördüğümüz şeyi öğrenmek zorunda kalırız. Bu konuda gerçek suçluları bu küçüklerin tanıklıklarına başvurmadan bulmayı başaracağıma inanıyorum. Bunun için onlara dokunulmamasını emrettim. Ama ancak geçici bir emir. Yeğeniniz beni bu emri geri almaya zorlamasını isterdim. Uyumadığımızı bilse iyi olur. Hatta kendisini biraz korkutsanız da fena olmaz. Kötü bir yolda. Dikkatini çekmek için elimden geleni yapacağımı söyledim. Ama Profitandieu beni işitir gibi değildi. Gözleri dalıp gidiyordu. İki kez kötü yol dedikleri şey üzerinde diye yineledi, sonra sustu. Sessizliği ne kadar sürdü bilmiyorum. Daha düşüncesini belirtmesine zaman kalmadan içinden geçişini görür gibiydim. Daha o söylemeden işitiyordum sözlerini. Ben de çocuk babasıyım Monsieur. İlkin bütün söyledikleri siliniverdi. Artık yalnız Bernard vardı aramızda. Gerisi bahaneden başka bir şey değildi. Ondan söz etmek için geliyordu. İç dökmeler rahatımı kaçırır, duyguların abartılması da canımı sıkar. Buna karşılık hiçbir şeye dizginlenmiş bir heyecan kadar dokunmaz bana. Elinden geldiği kadar bastırıyordu heyecanını ama bunun için öyle büyük bir çaba harcıyordu ki dudakları, elleri titredi. Sözlerinin arkasını getiremedi. Yüzünü ellerinde sakladı, bedeni hıçkırıklarla sarsıldı. "Görüyorsunuz," diye kekeliyordu. Görüyorsunuz Monsieur, bir çocuk ne kadar zavallılaştırabilir bizi. Dolambaçlı yollara sapmanın ne gereği vardı? Ben de son derece heyecanlıydım. Bernard sizi görse yüreği parçalanırdı diye atıldım. Bana inanabilirsiniz. Bununla birlikte son derece sıkılmaktan kurtulamıyordum. Bernard hemen hiç söz etmemişti bana babasından. Ailesini bırakmasını kabul etmiştim. Böyle bir kaçışı doğal bulurdum ben. hem de bunu çocuk bakımından en yararlı davranış olarak görmeye hazırdım. Bernard'ın durumunda bir de piçlik vardı fazladan. Ama işte sahte babasında buyruktan kurtuldukları için daha da güçlü, hiç sorunlu olmadıkları için daha da içten duygular çıkıyordu ortaya. Ve bu aşk, bu keder karşısında Bernard'ın gitmekle iyi edip etmediğini düşünmek bile fazlaydı. Ona hak vermeyi yüreğim götürmüyordu artık. Size yararlı olabileceğimi düşünüyorsanız, kendisiyle konuşmam gerektiğini düşünüyorsanız, istediğinizi yerine getiririm, dedim ona. İyi yüreklidir. Biliyorum, biliyorum. Evet, çok şeyler yapabilirsiniz. Bu yaz sizin yanınızda kaldığını biliyorum. Örgütüm oldukça iyi çalışır. Bugün sözlüğe girdiğini de biliyorum. Sizi görmeye gelmek için Sorbonne'da olacağını bildiğim zamanı seçtim. Kendisiyle karşılaşmaktan korkuyordum. Bir zamandır heyecanım eğriliyordu. Çünkü neredeyse bütün tümcelerinde bilmek fiilinin boy gösterdiğini fark etmiştim. Hemen sonra söylediklerine kulak vermekten çok mesleğinden gelme olabilecek bu alışkanlığı incelemeye başladım. Bernard'ın yazılısının çok parlak geçtiğini de bildiğini söyledi bana. Dostlarından biri olan bir sınav üyesinin hatırseverliği, oğlunun Fransızca kompozisyonunu görmesini de sağlamıştı. Anlaşılan en parlak ödevlerden biriydi. Bastırılmış bir hayranlığa benzer bir havayla söz ediyordu Bernard'dan. Buna bakarak belki de her şeye karşın kendini onun gerçek babası sandığından kuşkulanıyordum. Tanrım, diye ekliyordu. Aman bunu anlatmayın ona. Öyle mağrur, öyle alıngan bir yaratılıştadır ki. Gideli beri kendisini düşünmeye, izlemeye hiç ara vermediğimi sezerse. Ama ne de olsa beni gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. Her tümcenin arasında güçlükle soluk alıyordu. Ona sizin söyleyebileceğiniz şey kendisine kızmadığımdır. Sonra zayıflayan bir sesle, kendisini hep sevdiğimdir. Bir oğul gibi. Evet, biliyorum bildiğinizi. Ona söyleyebileceğiniz bir şey de, bana bakmadan güçlükle, sonsuz bir utanç içinde, annesinin beni bıraktığıdır. Evet, dönmemek üzere. Bu yaz. Ama kendisi gelmek isterse ben... Sözünü bitiremedi. Kocaman, güçlü, olumlu, yaşamını iyice kurmuş, mesleğine sağlamca oturmuş bir adam, durumunun gerektirdiği şeyleri birdenbire unutarak bir yabancı önünde açılıp içini döktü mü olağanüstü bir görünüm serer yabancının önüne. Şimdi o yabancı bendim. Bu fırsatta bir kez daha tanıdık birinin iç dökmelerinden daha çok bilinmedik bir kimsenin iç dökmeleri karşısında duygulandığımı anladım. Bu konudaki görüşlerimi başka bir gün açıklamaya çalışırım. Profitan diyor, Bernard'ın bana gelmek için yuvasını bırakmasına ilkin pek akıl erdiremediğinden, hala da erdiremediğinden, ilk baştan hakkımda kötü düşüncelere kapıldığını gizlemedi. İlkin beni görmeye gelmesine bu engel olmuştu. Valizimin başına gelenleri anlatmayı göze alamadım. Yalnız oğlunun Olivier ile dostluğundan söz ettim. Onun yardımıyla çabucak dost olduğumuzu söyledim. Bu gençler kendilerini hangi tehlikelere attıklarını bilmeden atılırlar yaşama, diye sürdürdü Profitan diyor. Tehlikeleri bilmemeleri onlara güç verir kuşkusuz. Ama biz bilenler, biz babalar onlar için titreriz. Üzerlerine titrememiz sinirlendirir onları. En iyisi de bunu onlara pek sezdirmemektir. Bilirim. Bazı pek can sıkıcı, pek kötü sonuçları olur bunun. Ateşin yaktığını çocuğa duyurmadan yinelemektense birazcık elini yakmasına razı olmalıyız. Deneyim öğütten daha iyi akıl verir. Ben her zaman elden geldiğince serbest bıraktım Bernard'ı. Kendisine pek kulak asmadığıma inandırtacak dereceye kadar, yazık ki. Bunda aldanmış olmasından korkarım, kaçması bu yüzden. O zaman bile bir yandan da hiç belli etmeden kendisini göz altında bulundururken, bir yandan da istediği gibi davranmasına ses çıkarmamanın iyi olduğunu düşünmüştüm. Tanrı'ya şükür bunu yapabilmek için olanaklarım vardı. Hiç kuşkusuz Profitan diyor bütün gururunu buna yaslıyor, polis örgütünden özel olarak gurur duyuyordu. Üçüncü kez söz ediyordu bundan bana. Devam etti. Giriştiği işin tehlikelerini bu çocuğun gözlerinde küçültmekten sakınmam gerektiğini düşündüm. Bu dik kafalı davranış beni son derece üzdü. Ama ona daha çok bağlanmaktan başka bir sonuç da vermedi. Ne diye gizleyeyim sizden? Bunu bir gözü peklik, bir değer kanıtı gibi gördüm. Şimdi güvene gelmişti ya, çenesi hiç durmuyordu adamcağızın. Konuşmayı beni daha çok ilgilendiren şeye yöneltmeye çalıştım. Kısa kesip başlangıçta sözüne ettiği bu kalp paraları görüp görmediğini sordum. Bernard'ın bizlere gösterdiği o küçük kristal paraya benzeyip benzemediklerini merak ediyordum. Bu paranın sözünü açar açmaz Profitan düğünün yüzü değişiverdi. Göz kapakları yarı yarıya kapandı. Gözlerinin derinliğinde de bir garip alev parlamaya başladı. Şakaklarının üzerinde buruşukluklar belirdi. Dudakları büzüldü. Dikkat bütün hatlarını yukarı doğru çekti. İlkin söylediklerinin hiçbiri söz konusu olmadı artık. Yargıç babayı bastırıyor, artık onu mesleğinden başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Sorular yağdırdı bana, notlar aldı. Otellerin defterlerinden yolcuların listesini çıkarttırmak için Saas-F'ye bir memur yollamaktan söz etti. Bu kalp parayı bakkalınıza oraya şöyle bir uğramış bir serseri de vermiş olabilir ya, diye ekledi. Ben de Saas-F'nin bir çıkmazın dibinde bulunduğunu, oraya aynı gün içinde gidip geri dönmenin hiç de kolay olmadığını söyledim. Bu son bilgiden sonra son derece memnun göründü. Sonra da ateşli ateşli teşekkür ederek ayrıldı. Dalgın, mest olmuş bir görünüşü vardı. Ne George'dan söz etti, ne de Bernard'dan. 13. Bernard o sabah kendisi gibi cömert bir yaratık için bir başka insanı sevindirmekten daha büyük bir sevinç olmadığını anlayacaktı. Bu sevinç esirgenmişti ondan. Sınavlarını pekiyle kazanmıştı. Bu mutlu haberi bildireceği kimse yoktu yanında. Bu da ona ağır geliyordu. Bernard buna en çok sevinecek insanın babası olduğunu iyi biliyordu. Hatta bir an hemen gidip bunu ona bildirip bildirmemek konusunda duraladı. Ama gurur onu tuttu. Edouard mı? Olivier mi? Bir diplomaya fazla önem vermek olurdu bu gerçekten. Liseyi bitirmişti ama neye yarardı? Güçlük asıl şimdi başlıyordu. Sorbonne'un avlusunda arkadaşlarından birini gördü. O da kendisi gibi kazanmıştı sınavı ama başkalarından uzağa çekiliyor, ağlıyordu. Bu arkadaşı yastaydı. Bernard annesini yitirdiğini biliyordu. Büyük bir atılış öksüze doğru itiyordu onu. Yaklaştı, sonra saçma bir utançla yürüyüp geçti. Öteki yaklaştığını, sonra geçtiğini gördü. Gözyaşlarından utandı. Bernard'a değer verirdi. Küçümseme sandığı şey onu üzdü. Bernard Lüksemburg bahçesine girdi. Kalacak yer aradığı akşam gelip Olivier'i bulduğu yerde bir kanepeye oturdu. Hava neredeyse ılıktı. Büyük ağaçların şimdiden yaprakları dökülmüş, dalları arasından gökyüzü ona gülümsüyordu. Gerçekten kışa doğru gidildiğinden kuşku duyuyordu insan. Öten kuşlar bunda aldanıyorlardı. Ama Bernard bahçeye bakmıyordu. Önünde yaşam okyanusunun uzandığını görüyordu. Deniz üzerinde yollar vardır derler. Ama bu yollar çizilmemiştir. Bernard kendi yolunun hangisi olduğunu bilmiyordu. Bir zamandır dalıp gitmişti derken kaya kaya dalgalara bile basabileceği düşünülecek kadar hafif adımlarla bir meleğin kendisine yaklaştığını gördü. Bernard hiç melek görmemişti ama bir an bile duralamadı, bir an bile kuşkulanmadı. Melek kendisine gel deyince de uysal uysal kalkıp ardından gitti. Bir düşte şaşıracağından daha fazla şaşırmış değildi. Daha sonra meleğin elinden tutup tutmadığını anımsamaya çalışacaktı ama aslında hiç dokunmadılar birbirlerine. Hatta aralarında biraz uzaklık bıraktılar hep. Her ikisi de Bernard'ın öksüzü bırakıp gittiği avluya döndüler. Konuşmaya kararlıydılar ama avlu boştu şimdi. Bernard yanında melek Sorbonne'un kilisesine doğru yürüdü. Bernard hiç girmemişti buraya.